Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs.
Biraz da Fransa seçimi.
Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Eksenden merhabalar efendim. Haftanın sonuna doğru geliyoruz. Bugün Mart'ın son günü, 31 Mart 2022 Perşembe. Dünyadan haberlerle yine karşınızdayız. Bu kez Telegram yayınlarımızla başladı. Telegram'da Sputnik Radyo'yu, Radyo Sputnik'i seçerseniz bizi rahatlıkla dinleyebilirsiniz diyelim. Ukrayna krizi üzerinden epey bir sansür ve karartmayla karşı karşıya kalmıştık. Yavaş yavaş taşlar yerine oturmaya başlıyor. En azından radyomuzdan yayınlarımızı dinlemeniz için yeni bir platform çıktı. Telegram'a girip Radyo Sputnik'i seçmeniz ve katılmanız yayınları dinlemenize kafi gelecek. Ben de Twitter hesabımdan paylaştım. Gündem yüklü. Ukrayna krizi etrafında pek çok gelişme var. Sağdan haberleri aktarmaya çalışacağım. Ve tabii politik gelişmeler, müzakerelerle ilgili açıklamalar. İstanbul'a taşınmıştı. Tarafların son açıklamaları. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Amerikan Başkanı'yla konuştu. Bir takım uzlaşma alametleri belirmişti ama Amerikan yönetimi bu savaşın bitmesine kolay kolay izin verecek mi soruları yöneltiliyor. Tabii Amerikan tarafı da Rusya'nın geri çekilmediği gibi bir takım söylemler ortaya koyuyor. Hiçbir zaman geri çekiliyoruz diye bir açıklama gelmemişti Rusya tarafından, onu anımsatalım. Müzakerelere paralel olarak iki bölgede gerilimi azaltmaktan bahsetmişti. Bu şekilde formüle etmişlerdi. Bunları aktarmaya çalışacağım. NATO Dışişleri Bakanları toplantısı Nisan'ın başında gerçekleşecek, 6-7 Nisan'da. Rusya-Çin görüşmeleri dün Çin'e taşınmış, daha doğrusu Afganistan'a komşu ülkeler toplantısı vesilesiyle taşınmıştı. Anhui eyaletinde, Tunşi kentine, oradan aktardıklarım vardı. Tabii Çin'in üzerindeki baskılar devam ediyor Amerikan tarafından. Özellikle Çin-Amerika ilişkileri ve ticarete, ekonomik ilişkilere yansıyacak. Oradan da başlıklar var, size aktaracağım. Rusya Federasyonu'nun tabii ki ağır yaptırım altında, hem doğal gazını, enerji kaynaklarını, Avrupa ihtiyacını gidermesi üzere arz etmesi bekleniyor. Hem de Rusya'ya bunun karşılığında para ödenecek mi sorusu var. Moskova'dan ruble ile ödemelerin kabul edileceği açıklaması gelmişti. Tabii bu Avrupa'da bir kriz yarattı. Vladimir Putin'in Almanya şansölyesiyle görüşmesi var. Notları aktarmaya çalışacağım sizlere bu konuda da. Ayrıca Rusya'nın dost ülkelerle ekonomi faaliyetlerini farklı biçimde yapma girişimleri de var. Onu da notlarına aktaracağım. Bugün Ukrayna krizinin ötesine bakmaya çalışacağız. Şimdi tabii bütün dünyada gündemi kaplıyor ama pek çok başka gelişme de var. Özellikle İran müzakereleri, hatırlayacaksınız, Bush, Biden yönetiminin Trump'ın 2018'de çekildiği nükleer anlaşmalara geri dönme kararından bu yana yanlış hatırlamıyorsam 8 tur görüşmeler gerçekleştirildi. Viyana'yı odağına alan görüşmelerdi bu görüşmeler. Fakat somut bir sonuç henüz çıkmış değil. Tabii Ukrayna krizinin başlamasıyla birlikte bu Viyana görüşmeleri de ne oldu kimse tam olarak bilmiyor. Biraz bu konuda update etmek, güncellemek maksatlı olacak bugünkü ikinci bölümdeki yayınımız. İran'ı yakından takip eden Bilgehan Alagöz'e bağlanacağız. İran da aynı zamanda görev yapıyor kendisi. Ve ne oluyor nükleer müzakerelerde sorusunu soracağız. Çünkü Avrupa Birliği temsilcisi Tahran'la Washington arasında adeta mekik dokuyarak taraflara önerilerini sunuyor. Tam da enerji krizinden bahsedildiği, işte Avrupa'nın Katar'dan, gerçi karşılamaya yetmez diyorlar ama, enerji arayışlarında olduğu bir dönemde İran'la hem siyasi hem ekonomik ilişkiler bakımından belki yeni fırsatlar açılacak bir nükleer anlaşma söz konusu olabilir mi? Amerikan tarafı ne diyor? İran tarafı ne diyor? Soracağız kendisine, bu değerlendirmeleri alacağız. Tabii dünyadan da başlıklarım var. En başta da Türkiye'de Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili davada artık bir şekilde davanın durdurulması. Cumhurbaşkanı Nisan başlarında Suudi Arabistan'ı, daha doğrusu Mart ayında gidecekti ama galiba Nisan'da gerçekleşecek, Suudi Arabistan'ı ziyaret edecekti. Bu da bir taviz olarak algılanıyor. Birazdan aktaracağım bunları da. Başlamadan yine frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2. Buradan bizi, bu karasal yayın frekanslarından bizi dinleyebilirsiniz. Voice CDN'den yine ben Twitter hesabından paylaştım linkini. İnternet üzerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda Telegram kanalımızda artık hazır. Oradan da linki tıklarsanız doğrudan Telegram kanalından düğmeye basarak radyomuzu Türkiye'nin her yerinden dinleyebilirsiniz diyelim. Başlayalım Eksen'e. Evet, Ukrayna sahasından son gelişmeler. Tabii İstanbul'daki müzakereler söz konusu olmuştu. Ben aktarmıştım size. Ukrayna ve Rusya heyetleri bir araya geldiler ve bu müzakerelerde Ukrayna tarafının ilk defa kapsamlı bir biçimde yazılı öneriler verdiği ve işte NATO ittifakına dahil olmama, tarafsızlık, nükleer silah kullanmama gibi bir takım tabii bir kısmı iddialara da dayanıyor. Tam metni kimse tam olarak görmüş değil ama Rusya tarafında da anlayışla karşılandığı görülen öneriler getirmişti. Bunun eş zamanlı olarak da Rusya Savunma Bakanlığı'ndan başkent Kiev, ki zaten kuzey tarafı Belarus, Kiev'in batısı ve doğusunda bir çembere alma hali baştan beri devam ediyordu. Orada işte Çernigov, Kiev bölgelerinde gerilimi düşürme kararı alınmıştı. Amerikan yönetimi bunun bir Rusya'nın geri çekilmediğini söylüyor ama zaten bir geri çekilmeden hiç bahsedilmemişti. Bu herhalde Amerika'nın beklentisi diyebiliriz. Bu konularda da açıklamalar geldi Rusya tarafından. Müzakerelerin ardından barışa doğru atılan bir adım kapsamında, yani çeşitli senaryolar ve olasılıklara çeşitli yanıtlar geliştirildiği anlaşılacak şekilde bu süreç gidecek gibi gözüküyor. Daha çok Rusya Federasyonu'nun hedefinde yalnız Ukrayna ordusuna yakıt sağlamakta kullanılan Dnipropetrovsk, Lisichansk, Chuguyev, Novomoskovsk yerleşimlerindeki büyük yakıt tankları, Rusya Federasyonu özellikle de Ukrayna demilitarizasyon bağlamında Ukrayna'daki askeri hedefleri, hava alanları, mühimmat ve yakıt, tabii ki lojistik desteği kesecek hatları vurduğunu söylüyor. Bu sefer yakıt depolarına yüklenildiği anlaşılıyor sahadan gelenlerde. Bunun dışında Kiev ve Çernigov istikametlerinde birliklerin planlı olarak yeniden gruplandırılması faaliyetlerinden bahsediliyor. Yani tabii ki siyasi gelişmeler ve müzakerelere göre Rusya Federasyonu'nun tutumunun değişebileceği yorumu aslında belki buradan yapılabilir. Bunun dışında tabii sahada başka askeri bilgiler de var. Özellikle de Donbas'a saldırılar var. Ukrayna ordusunun geniş bir bölümü hala Donetsk'in hemen batısında, ki onların çevrelenmesine çalışıldığı, Ukrayna ordusunun ana karargahı olan Kramatorsk'a yoğunlaştıkları yolunda daha önce ben batılı ve uzmanlar dahil olmak üzere pek çok askeri değerlendirmede görmüştüm. Asıl, yani başka yerler değil ama en eğitimli, en donanımlı birlikler Donetsk'in batısında ve oradan da tabii saldırıların devam ettiğini söylemek mümkün. Belli bölgelerde onlara yönelik saldırılar, tabii oradan da Donetsk'e yerleşim birimlerine yönelik saldırılar oldu. Fakat tabii batıda bunlar acayip veriliyor efendim. New York Post gazetesi bu sefer de La Stampa İtalyan'ın aynı şekilde Donetsk'te en az 21-22 sivilin hayatını yitirdiği o saldırının fotoğrafını sanki Rusya Federasyonu Ukrayna'yı vurmuş gibi sunmuştu. Burada da New York Post Donetsk'te Ukrayna ordusunun savurduğu, yerleşim birimlerine savurduğu silahların öldürdükleri bu saldırının görüntülerini, daha doğrusu Rusya saldırıları olarak göstermiş. Rusya'da dava açmaya çalışıyor hem İtalya'nın La Stampa gazetesine. Yani ne fotoğrafı nereden koyduklarını bile bilmeyen bir takım gazetecilerle karşı karşıyayız. Neyse, onu verirsiniz. Elinizde somut kanıt ne varsa hakikaten araştırıp doğru düzgün verirsiniz. Ama bu şekilde çok ayıp diyeceğim var. Yine de Ukrayna Dışişleri Bakanlığı bile sanki kim vurduğu belli, kendileri vurmamış gibi bu fotoğrafı Twitter'da kullanmıştı. Böyle acayip Suriye Savaşı'ndan hatırladığımız sahnelerle karşı karşıya kalıyoruz maalesef sağdaki gelişmelerden. Ukrayna ordusu yaklaşık 200'den fazla mermi ateşlemiş. Donetsk Halk Cumhuriyeti milisleri söylüyorlar bunu. Bu arada Melitopol artık Rusya birliklerinin kontrolüne geçmiş gözüküyor. Burada bir toplu mezar anıtı var. İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bölgeler. Orada çok buranın tarihi vardır. Gidip görenler gayet iyi bilir. Adım başı İkinci Dünya Savaşı'nın savaşının Hitler Nazizmine karşı mücadele edenlere edenler onuruna yapılmış anıtlar vardır. Burada 7 yıl boyunca sönük kalan ebedi ateşi yeniden yakmışlar. Ukrayna tarafı tabii biraz daha burada Alman nazizminin tarafına düşüyor. Maalesef daha çok onlarla bir işbirliği yapmışların isimleri sokaklara, caddelere veriliyor. Uğurlarına anıtlar yapılıyor. Büyükelçileri Münih'te mezarlarını ziyaret edip çiçek bırakıyor. Böyle bir ayrım var burada. Altı içeriği ne kadar dolu onlar belki tartışmalı ama bu semboller üzerinden ilerliyor diyebiliriz. Tabii Mariinka kentini kurtarmış Rusya Federasyonu öyle söylüyorlar. Azak taburunun üstünde Hitler'i anlatan kitaplar. Çok sayıda her yerden bir neonazi sembolleri, kitapçıklar fışkırıyor öyle diyelim. Onları da belirtmekte fayda var. İnsani koridorlar açılıyor bu arada. Özellikle Mariupol'de bu yoğunlaşmış durumda. Yalnız tabii sosyal medyada da yansıdı. Ukrayna tarafı bu insani koridor açılıyor deniliyor. Hatta bir günlük ateşkes filan da denildi ama bildiğimiz sivil araçların geçtiği yerlere asfalt zemine mayın döşerken döşedikleri mayınlar gösteriliyor. Hatta Mariupol'da deniz mayınları döşediği yolunda da iddialar var. Onu da aktarayım. Yani siviller mayınların arasından nasıl geçecekler? Hakikaten insani koridor, tabii savaşlar hepimiz eleştiriyoruz. Savaşın çıkmış olması nedenlerini anlamaya çalışıyoruz ama savaşların da bir hukuku, bir kuralları olmak durumunda. Aksi takdirde zaten tamamen barbarlığa doğru bir gidişat söz konusu olur. İçinde yaşadığımız günlerde hakikaten bu konuda daha da durum zor. Şimdi ben size dün detaylı bir biçimde bu müzakerelerde yazılı olarak Ukrayna tarafının ortaya koyduklarını aktarmıştım. Rusya'da da çok tartışma var ve herkes aynı fikirde de gözükmüyor açıkçası. Medinsky özellikle Ukrayna'nın artık Rusya tarafının yıllardır ısrarcı olduğu temel talepleri yerine getirmeye hazır göründüğünü ilk defa resmiyete bir şekilde yazılı hale dökerek dile getirdi. Eğer bu yükümlülükler yerine gelirse, yani Ukrayna topraklarının NATO'nun Rusya'ya saldırı amacıyla kullanılacak bir mevziye dönüştürülmemesi, Britanya'ya üsler verilmesi, Amerika'ya üsler verilmesi, silahlanma, nükleer silah talebi, bunu da Münih konferansında Zelenski dile getirmişti. Rusya'da tabii tüylerin diken diken olmasına sebebiyet vermişti. Bu konularda eğer samimiyseler buradan bir çözüm çıkar, tarafsızlık da eklendiği zaman deniliyor. Da malum Joe Biden açıkça Rusya'da rejim değişikliği hedeflediklerini gaf yoluyla da olsa dile getirdi. Sonradan düzeltme yapmaya çalıştılar ama akıllarda, herkesin aklında zaten bu var. Yani dağılması Rusya Federasyonu'nun küçük küçük devletlere, Yugoslavya gibi, açıkça işte liderliğinin değişmesi. Yani Amerika'nın kuracağı ya da iyi ilişkide olacağı bir hükümet gelmesi, bunu istedikleri çok açık gözüküyor. Şimdi Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi danışmanı Mihail Podolyak bir takım bilgiler vermiş. Kendisini yakın zamanda değişik bir fotoğrafla görmüştük. Yalnız tabii arkasında işte İHA'larla ilgili bir fotoğraf paylaşmış, Türkiye'den satın alınan. Yalnız o fotoğrafın arka cephesi fonunu değiştirmiş. İstanbul'da çekildiği iddia edilen bir bar görüntüsü. Aynı fotoğraftaki iki kişi yani tabii ki Bayraktar şirketiyle bağlantılı. Bu o isim Podolyak dediğimiz o. Şimdi bir takım teklifler sunduk, Rusya tarafına iletildi ve galiba yakın gelecekte liderlerin görüşmesi gerçekleşecek. Böyle bir anlayışa varabiliriz demiş. Umarız çıkar bir an önce, sona ermesi herkes açısından, en başta siviller açısından hayırlı tabii. Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı A Haber'de canlı yayına katılmış İstanbul müzakereleriyle ilgili. Tabii burada Türkiye'ye Vladimir Putin Rusya lideri yüksek düzeyde işbirliği toplantısı için Türkiye'yi ziyaret edecekti. Tarih belli değil, onu belirtmek lazım ama bir an önce yapılmasını istiyor anladığımız kadarıyla Ankara. Türkiye'nin Ukrayna'daki savaşın içine girmesinin söz konusu olmadığını söylemiş. Şimdi tabii Ukrayna tarafı NATO'nun 5. maddesini çağrıştıran garantörlük istedi. Ve herhangi bir saldırıya uğrama halinde garantörlerin devreye girmesi. Bu tabii karşılanabilecek bir talep mi? Doğrusu çok şüpheliyim ama burada Türkiye'yi de sayan bir sürü ülke sayıyor Ukrayna tarafı. Burada hem BM Güvenlik Konseyi üyeleri var, yani Rusya da var aslında. Acayip bir şeye dönüşüyor. Hem de Türkiye gibi ülkeler, İsrail gibi ülkelerde yer alıyor. Buradan yola çıkarak tabii Türkiye'de yani garantörlük, biz garantörlük biraz riskli bir şey yorumları, değerlendirmeleri var tabii. Ama kolaylaştırıcılık, tarafları buluşturma, tarafsız bir zemin oluşturmadan Türk dış politikasının görünümünün daha iyi hale geldiği açık, aşikar burada. Çavuşoğlu, yani dolayısıyla hani biz hemen garantör olacağız, asker göndereceğiz falan filan gibi şeyler yok demiş. Birkaç hafta içinde daha üst düzey bir görüşme, belki Dışişleri Bakanları görüşmesini mi kastediyor bilemedim doğrusu. Sonuçta Türkiye'nin masada dengeli politikalar geliştirdiği, masada olduğu bir süreçten bahsediyor. Kolay bir durum değil, dünya içinde kolay bir durum değil demiş. Böyle bir resim var. Fakat tabii Ukrayna'da ki zaten bu yazılı önerilerde artık Kırım ve Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri, ki artık bağımsızlıklarını ilan eden bu cumhuriyetler Rusya Federasyonu tarafından da tanınmışlardı. O coğrafyada işler böyle yürüyor. Oranın politik diyelim sistemi böyle bir sistem. Sovyetler Birliği'nden kalma siyasi kültür bunları gerektiriyor. Referandum sandığı kurmak, işte darbe olursa iktidarı reddetme, halk iradesine dayalı başka bir mücadele var, yani örnekleri, bunu belirtmekte fayda var. Burada da Donetsk Halk Cumhuriyeti sözcüsü Eduard Basurin artık Ukrayna'nın bir parçası olmayacaklarını söylemiş. Mümkün değil artık demiş. Yani zaten tabii Basurinler neredeyse 8 senedir anti-terör operasyonları diye Donetsk ve Lugansk'a saldırılar düzenleyen ve aşırı sağcılar, oraya giderseniz size de anlatırlar başlarına gelenleri, bunlarla savaşıyorlar. Dolayısıyla nasıl bir arada yaşayacaklar, o ayrı bir sorun tabii. Bu arada Güney Ossetya 2008'deki Gürcistan müdahalesi, Sovyetler Birliği çözüldüğü zaman bazı yerler dondurulmuş çatışma yerleri olarak kalmıştı. Çünkü oralardaki idari yapılar farklı tavır almışlardı. Gürcistan'a katılmak istemeyen Güney Ossetya gibi, Rusya o dönemki haliyle barış güçleri göndermişti oraya. Gürcistan ise Bush yönetimiyle birlikte hareket edip, biraz da Bush yönetiminin teşviki demek lazım, Tiflis'e gidip miting bile yapmıştı o dönemde George W. Bush. Ondan sonra da Güney Ossetya'ya bir saldırı harekete geçmişti. Kendi topraklarının içinde olduğunu iddia ediyor, çünkü ediyordu Gürcistan Saakashvili döneminde, ama Rusya müdahale etmiş idi o dönemde ve Güney Ossetya'da hiçbir yere bağlanmadı. Sadece Abazya ile birlikte Güney Ossetya'yı tanıdığını duyurmuştu Rusya Federasyonu. Şimdi işte Güney Ossetya lideri Anatoli Bibilov Rusya'ya katılımın söz konusu olduğunu söylemiş, ama referandum yapmamız demiş. Dediğim gibi o coğrafyada işler biraz bu şekilde, siyasi kültür bu şekilde işliyor. Güney Ossetya Cumhuriyeti bir parçası olduğu tarihi ana vatanı Rusya'ya bağlanacak diye de bir ifade kullanmış efendim. Evet, Ukrayna cephesinde ABD başkanıyla yine bir görüşmesi oldu. Zelenski'nin müzakerelerin gidişatına dair Biden'ı bilgilendirdiği anlaşılıyor. Joe Biden da $500 milyon yardım sağlama planlarını iletmiş Zelenski'ye. Ek yardımlar, daha yeni askeri yardımlar, o kadar çok özellikle askeri yardım yapıyorlar. Ukrayna'nın bir şekilde bataklığa dönüştürülmesi Rusya için, silah pompalayarak. Herhalde bu hedefleniyor olsa gerek, çünkü tabii güçler kıyaslanamaz. Elbette Ukrayna ordusu da azımsanacak bir ordu değil, ben size sürekli söylüyorum, ama tabii gerilla savaşı vermek ne kadar mümkün olabilir oralarda bilemiyorum. Çok düz zeminler oraları, küçük küçük tepeler var ama. Şimdi tabii Beyaz Saray bir yandan da diyor ki Rusya ile doğrudan çatışmaya yol açabilecek kararlardan kaçınacağız. İletişim direktörü Kate Bedingfield bu konuda açıklamalar yapmış. Savaş uçağı göndereceksiniz diye sormuşlar. Onu baştan yeltenmişlerdi ama sonra vazgeçmişlerdi. Çünkü yani başka ülkeleri de katmış olacaklar. Havaalanları nereden kalkacak, bunlar tartışması olmuştu. Biden defalarca söyledi, böyle bir şeye, Rusya ile çatışmalara yol açmayacak dedi. Ama bunsuz da biz yardım ederiz, çok ihtiyaç duydukları silahları vermeye devam ediyoruz diye açıklama yapmışlar. Bir yandan da tabii Rusya'ya ek yardımlar yaptırımlar uygulayarak Ukrayna'nın hem savaş alanında hem müzakere masasında yeteneklerini güçlendiriyoruz biz. Bizim stratejimiz bu demiş. Ama güvenlik garantileri, bakın güvenlik garantilerine pek yanaşmıyor Amerika burada. Almanya'nın aksine, Almanya'nın deneyimsiz yeşil dışişleri bakanının aksine güvenlik garantörü olma olasılığına ilişkin özel bir şey açıklamaya hazır değiliz demek ki tartıyor Amerikan tarafı, o anlaşılıyor. Amerika'da bu arada Silahlı Hizmetler Komitesi'nde toplantılar yapılıyor sürekli olarak. Karadeniz'le ilgili tartışmalar var. Pentagon'un açıklamaları var. Karadeniz'de krizden önce Karadeniz'de bulunan savaş gemilerini çektikleri. Zaten biliniyordu aslında. Bunda sıra dışı bir şey yok diyor Pentagon sözcüsü. Toplantılarda yine aynı şekilde Todd Walters, NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı aynı şekilde bilgiler vermiş. İki muhrip gemisinin çekildiğini Ocak başından beri ben aktarmıştım size aslında, ama sorguluyor kongre üyeleri tabii bunu. Onun için söylüyor. Hatta yanlış bulanlar var. Biraz Türkiye'den bahsetmişler. Montreux Anlaşması'nın boğazlardan geçişin kriterlerini ortaya koyan anlaşma konusunda Türkiye'nin hassas davrandığını Amerikalı general dile getirmiş. Hakları elinde tutuyor Türkiye. Buna da stratejik yanlış hesaplamaları önlemek için haklı gerekçelerle yapıyorlar demiş hakikaten. Tabii yani birazcık da böyle. Bir de Sovyet döneminden kalma Doğu Avrupa'daki bir takım silahları Ukrayna'ya göndermeye çalışıyorlar. Bundaki maksat nedir çok anlayamadım, ama Amerika bir sürü silah göndermeye çalışıyor çünkü. S-300'ler mesela Slovakya ile çalışıyorlarmış. Hatta CNN'in bildirdiğine göre Su-25 uçakları da varmış. Yani Rusya'ya karşı kendi imalatı olan uçakları ve silah mühimmatı vermek gibi bir şey olduğu anlaşılıyor. Enteresan bir akıl yürütme. Yedek parçaları dahil, yani sadece bunlar değil, yedek parçaları aslında, bunları vermek gibi bir tutumları var. Stoltenberg'in açıklamaları var burada. Stoltenberg Rusya'nın harekatın ivmesini azaltacağını işittik ama geri çekilmedi, yeniden konuşlandırıyor diye. Zaten onlar da öyle açıklama yaptılar, çekiliyoruz demediler. Türkiye'ye teşekkür etmiş NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ev sahipliği için görüşmelere. 6-7 Nisan'da Brüksel'de Dışişleri Bakanları toplantısı olacak. 6 Nisan çalışma yemeği, 7 Nisan'da da iki oturum yapacaklar. Ayrıca Avustralya, Finlandiya, Gürcistan, Japonya, Güney Kore, Yeni Zelanda, İsveç ve Ukrayna Dışişleri Bakanları katılacakmış ilk bu oturumlara. Çin de bu Ukrayna için güvenlik, Ukrayna'nın talep ettiği güvenlik garantörlerinden bir tanesi de Çin, ama Çinliler de henüz bu konuda bir garantörlük, Amerikalılar gibi garantörlük için herhangi bir şey söylemediler. Tam tersine işte barışçı çözüm için diplomatik çabaları destekliyoruz dediler. Dediğim gibi Almanya istekli, Almanya'nın son derece deneyimsiz Yeşil Dışişleri Bakanı Baerbock bu konuda açıklama yapmış. %100 dayanışma içerisindeyiz. Garanti gerekiyorsa Almanya bu sürece katılacak, garantiler verilecek demiş. İstanbul müzakerelerini değerlendirirken de Rusya'nın garantileri ve tarafsızlığı Batı'dan farklı anladığını söylemiş. Kesinlikle hiç Baerbock gibi anlamadığına ben yani bahse girerim, hakikaten öyle. Atılım gerçekleştiriliyor şeklinde yorumlanmaması gerektiğini söylemiş. Bakın burada doğru söylemiş hakikaten. Evet, şimdi Rusya Çin görüşmeleri dün size aktarmıştım ben. Özellikle Sergey Lavrov Afganistan'a komşu ülkeler dışişleri bakanları toplantısı için Çin'e gitmişti. Ve burada dikkat çekici görüşmeler gerçekleştirilmişti. Burada Çin ve Rusya karşılıklı savunma dahil olmak üzere işbirliğinde sınır yok mesajı vermiştir. Çin dışişleri de açıkladı bu konuda. Küresel olarak çok kutupluluğu geliştirme, barışı tesis, güvenliği koruma ve hegemonyaya karşı koyma. Tabi burada kastettikleri Amerikan hegemonyası, bu konuda herhangi bir sınırları olmadığı ifadelendirmesi gerçekten dikkat çekici. Sergey Lavrov da benzer bir şey söyledi. Çok kutupluluğu yerleştirme vurguları. Bir yandan İstanbul müzakereleri sonrası Kiev'deki yönetimin Kırım ve Donbas sorunlarında artık yani kesin çözüldüğünü kabul ediyorlar herhalde. Yani Hakikaten onun içerisinde katmıyorlar. Taleplerin içerisinde Donbas ve Kırım yok. Artık üstüne su içecekleri bir şey. Hakikaten Ukrayna 2014'te Amerikan yönetiminin desteğiyle bu Yanukovic devrildiğinde darbeyle Kırım'ı yitirmişti. Maalesef yine Amerikan, aynı Amerikan yönetiminin devamcısı olan Biden yönetimi sayesinde de Donbas'ı yitir. Şimdilik sonuç bu diyelim isterseniz. Tabii ki daha sonra başka nereye evrilir henüz bilemiyoruz ama Amerikan politikalarının Ukrayna'daki yıkım sonuçları belki şu an itibariyle böyle özetlenebilir. Tabii bu arada Çin'e de baskı yapıyor Amerikan tarafı, özellikle Rusya ile ilişkileri bağlamında, ama şimdiye kadar başarılı olduğunu söylemek çok zor. Hatta başka konularda işte insan hakları, efendim ticari konularda vesaire yaptırımlar getiriyor kimi şirketlere ve Çinliler de buna yanıt veriyorlar. Hatta çok zehir zemberek açıklamalarla Amerikalı yetkililere yalan uyduruyorlar diyorlar mesela Çinliler. Yalanlar, kötü niyetli yalanlar uydurarak sözde insan hakları sorunları bahanesini öne sürüyorlar. En son açıklama Çin Dışişleri Sözcüsü Wen Bin'den geldi efendim. Bunu da aktarmış olayım. İşin son olarak bir de konuğuma bir 3-4 dakika sonra bağlanacağız. Küresel ekonomiye yansımaları var tabii. Çünkü Rusya'ya yönelik dozu giderek artan, kapsamını genişlettikleri yaptırımlar var. Ama bunların aynı zamanda küresel enerji ve gıda piyasalarını vuruyor olması sadece zarar görecek olanın Rusya olarak kalmayacağına daha şimdiden işaret ediyor, öyle söyleyeyim. Çin'in daimi temsilci yardımcısı Dai Bing bu yaptırımların pek çok sıradan insanın hayatını etkilediğini ve çok olumsuz insan. Bu da ben hep size söylüyorum, Suriye sırası kriziyle ilgili de söylemiştim. Bu bir ekonomik savaş, bu da savaş. Yani ay canım, yaptırım uyguluyoruz. Rejimleri, sevdiğimiz sevmediğimiz rejimleri hedef falan yaptırımlarla insanları kurtarıyoruz diyorlar ama hem zaten böyle bir sonuç elde edemiyorlar. Bu yöntemde bir hata var. Hem de o insanlara zarar veriyor. Çünkü bunun adı bir savaş. Ekonomik savaş sadece. Ekonomik terör de diyebilirsiniz aslında. Bütün ülkeleri mahvediyor ve bugüne kadar yaptırım uygulayarak olumlu sonuç alınmış herhangi bir örnek de maalesef yok dünyada. Çin'in daimi temsilcisi Dai Bing de buna dikkat çekmiş. Yapay gıda kıtlığı ve fiyat dalgalanmalarına yol açacağını söylemiş. En son bu arada Amerikalılar iki Çin şirketi, telekom şirketini güvenlik riski bulunan şirketler listesine koymuşlar. Yine Çinlileri epey bir kızdırmışlar anladığım kadarıyla. Çin Ticaret Bakanlığı'nın açıklaması var. Bunlar yardımcı olmuyor tabii Amerikan siyasetine ikna etmeye. Şimdi bakıyoruz ki hakikaten ruble savaş öncesi değerine geri döndü. İlk başta değeri düşmüştü. Enerji akışı hala kesilemiyor. Rusya'nın dondurulan 300 milyar dolarlık varlıkları sanıldığı kadar sanki etkili olmamış gibi, yine tabii ekonomistlere danışmak lazım ama şimdi Rusya bir de 15 Nisan'dan itibaren ayçiçek yağı ihracatına kota koyacak ki şimdiden Almanya'da, Türkiye'de de var, dünyanın her yerinde neredeyse, özellikle Ukrayna ve Rusya'dan alım yapan ülkelerde durum vahimleşmeye başlamış durumda. IMF Başkanı Georgieva da açıklamalar yapmış ve demiş ki yani bu çatışma yerine diyalog barışın tek yolu. Rusya'ya karşı yaptırımlar tabii çünkü doların dünya mali sisteminde etkisini zayıflatabilir deniliyor. Bunu Georgieva da paylaşmış gözüküyor. Yani biz hükümeti, tabii Rusya hükümetini öyle IMF'den atamayız diyor. Hatta IMF'nin 17 milyar dolar Rusya'ya sunacağı yolunda batılı yorumcular tabii nasıl olur, Amerika yaptırım uyguluyor, IMF böyle yapacak diye eleştiriler getiriyorlar. Böyle bir durum var. Almanya yaklaşık 96 milyon euroluk bazı Rus şirketleri ve vatandaşlarının hesaplarındaki paraları dondurmuş vaziyette. Hatta Gazprom'un Almanya'daki ofislerine bir de baskın düzenlemişler. Çok yardımcı olmuyor tabii. Alman hükümet sözcüsü Vladimir Putin'le Olaf Scholz, Rusya ve Alman liderlerinin görüşmelerine atıf yaparak Almanya'nın ısrarla doğalgaz, Rus doğalgazının parasını euro olarak ödeyeceklerini söylemiş. 1 Nisan'dan itibaren gaz tedariki ödemelerinin ruble cinsinden yapılması gerektiğini Putin iletmiş vaziyette. Biraz kilitlenmişlik var ama işte Gazprom banka aktarırız, o para rubleye çevrilmiş olur gibi sanıyorum taraflar, anlayabildiğim kadarıyla hala bu konuyu görüşüyorlar. Bu arada Amerikalılar da Rusya'dan gübre almak durumundalar. Onlar yalnız yaptırım listesinde küçük bir oynama yapmışlar anladığım kadarıyla. Ve insani malzeme tırnak içerisinde hikayesiyle bu gübreyi yaptırım dışı bırakıyorlar. Enteresan tabii, kendileri hem yaptırım uyguluyoruz, çok birlik içerisindeyiz falan diyorlar ama ekonomik olarak işlerine gelmeyen çok yer var. Tabii şimdi ne olacak bu sorun, bunu ayrıca tartışmak gerekiyor diyelim. Son birkaç notu daha iletip konuğuma hemen döneceğim. Rusya tarafı şöyle söylüyor, yani rubleye geçiş anlaşmaların iptali anlamına gelmiyor. Zaten ne miktar ne fiyat değişmiyor. Ama yani siz de kalkıp bizden doğalgaz alıp sonra parasını ödemeyeceksiniz, varlıklara el koyacaksınız. Bu ne yani, biz de size bedavaya doğalgaz vermiş olacağız. Yani bunlar anlaşmaların içerisinde Rusya'ya böyle yaptırımlar konulması var mıydı diye soruyor. Ki hakikaten hak, bu anlamda hak vermemek mümkün değil. Şimdiye kadar Amerika kaç kere uluslararası hukuku ihlal etti, BM hukukunu ihlal etti, BM kararı olmadan bir sürü müdahale yaptı. Hiç kimse Amerika'ya yaptırım uygulamadı. Bu şekilde hakikaten bir çifte standart anlaşılıyor buradan. Dost ülkeler için yeni ödeme birimi önerisi ise dikkat çekici burada. Onu belirtmek istiyorum. Türkiye de bunlara dahil. Özellikle ticarette Avrasya Ekonomi Birliği ülkelerinin yanı sıra Çin, Hindistan, İran, Türkiye ilgi duyabilir deniliyor. Diğer para birimlerine olan bağlılıktan kurtaracak şekilde formül, altın ve değerli metallerden bahsediyorlar. Bu önemli. Finlandiya'ya ilk yük trenini Rusya'dan göndermişler. Kömür, kimyasallar, demir taşıyor. Bu yaptırım meselesi sanki birazcık patlamış gibi gözüküyor efendim. Evet, konuğumu daha fazla bekletmek istemiyorum. Ukrayna krizi nedeniyle anlamakta zorlandığımız, takipte zorlandığımız en önemli meselelerden bir tanesi İran'ın nükleer müzakereleri. Ha sonuca ulaştı, ha ulaşacak deniliyordu ama 8. turda yanılmıyorsam bir kilitlenme hali var. Şimdi konuğuma dönmek istiyorum. Doktor Bilgehan Alagöz telefon hattımızın diğer ucunda, İran'dan kendisi aynı zamanda. Hoş geldiniz yayınımıza Bilgehan Hanım.
Merhaba, hoş bulduk Seyda Hanım.
Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Gerçekten tabii yaklaşık bir aydır bu krizle ilgilendiğimiz için ve dünyaya yankılarıyla tabii ki. Aslında Türkiye'nin çok yakın bölgelerinde belki durumu etkileyebilecek başka konuları takipte zorlanıyoruz. İran anlaşmasına da ben ara ara döndüm baktım ama bir süre sonra ipin ucunda kaçırdığımı söylemem gerekiyor. Şimdi en son yakaladığım Avrupa Birliği temsilcisi Enrique Mora'nın Tahran'a gittiği, Amerika'ya gittiği taraf arasında yine bir mekik diplomasi işliyor galiba. Neredeyse anlaşma tamamlanacak deniliyordu. Biden yönetimi Rusya'ya karşı biraz da hani sanki bir ilkeleri falan bir kenara atıp Venezuela, İran falan hani onlarla bir görüşecek, çözülebilir deniliyordu ama sonuç çıkmamış gibi gözüküyor. Nedir son durum? Siz yakından takip ediyorsunuz biliyorum.
Esasen çok bir şey kaçırmış değilsiniz Ceyda Hanım. Mehter takımı durumu gibi iki ileri bir geri sürekli. Dolayısıyla evet, bazen ben de sürekli acaba aynı şeyleri mi anlatıyorum diye düşünüyorum ama yapacak bir şey yok. Konular dönüp dolaşıp benzer noktalarda tıkanıyor. Aslında bu konunun tıkanmasında son tabii Rusya-Ukrayna mevzusu da çok etkili oldu. Dolayısıyla bizim bölgede payına düşeni aldı. Yani şu an gelinen nokta itibariyle devrim muhafızları ordusunun ABD'nin 2019'da terör örgütü ilan etmesi durumu vardı. Bunun listeden çıkarılıp çıkarılmaması konusunda mevzu tıkanmış gözüküyor. Bu çok karmaşık bir konu. Bunun hem ABD iç kamuoyuna yansıyacak, yani iç politika dengelerine yansıyacak boyutları var, bölge dengelerine yansıyacak boyutları var ve aynı şekilde İran iç siyasetine yansımaları var. Ben İran içerisinden başlayayım arzu ederseniz. Şimdi devrim muhafızları ordusu İran'ın aslında ikinci ordusu. Yani bir ulusal ordusu var zaten Erteş. Ama bu da önemli bir ordusu ve aslında İran'ın bölgedeki tüm faaliyetlerini de daha çok bu ordu üzerinden görüyoruz. Kudüs gücü bunun Orta Doğu'daki yansıması ve bunun en önemli komutanlarından bir tanesi öldürülen Kasım Süleymani'ydi. Evet. Şimdi bu aynı zamanda ekonomik ve siyasi bir aktör İran siyasetinde. Dolayısıyla ABD'nin terör örgütünün içinde olması demek, olası AB yani velev ki bir anlaşma çıktı ve İran'a yaptırımlar kaldırıldı diyelim nükleer anlaşmanın paralelinde. Bu devrim muhafızları ordusu terör listesinde olduğu müddetçe ekonomik faaliyetleri de yine gerçekleştirilemeyecek. Dolayısıyla İran'da aslında ekonomi yine kilitlenmeye devam edecek. Bunun böyle bir fiiliyattaki bir yansıması var ve dediğim gibi bu önemli bir siyasi aktör. Dolayısıyla bunun terör örgütü olarak adlandırılması İran siyaseti açısından bir kırmızı çizgi oluşturuyor. Hatta şöyle bir söylenti çıktı, işte İran devrim muhafızları ordusunun terör listesinden çıkarılması karşılığında bölgesel faaliyetlerinin kontrol altında olacağının teminatını verdi Viyana masasında diye ve buna İran'ın en önemli muhafazakar gazetesi yani aslında dini devrim ehlini de temsilen olan Keyhan gazetesinin editörü Şeriat Medarı şiddetle karşı çıktı ve şu son dönemde biz yoğun bir şekilde Şeriat Medarı'nın İran Dışişleri Bakanı'nda eleştirilerini okuyoruz. Bunlar böyle ima yollarıyla değil, açık bir eleştiri. Dolayısıyla hani muhafazakarlar tanımı da çok burada evet, kapsayıcı bir ifade değil. Muhafazakarın da daha muhafazakarı bir hat var şu anda. Ve o sebeple de bu konuda İran açısından bir çeşit kırmızı çizgi oluşuyor. ABD cephesine baktığımızda ABD için de bu bir kırmızı çizgi. Çünkü ABD de diyor ki ben devrim muhafızları ordusunu terörle iltisaklı faaliyetlerinden dolayı listeye aldım. Çünkü benim burada bölgesel müttefiklerim var ve bunun gerek kendisi gerek vekil unsurları benim buradaki bölgesel müttefiklerimin güvenliğini tehdit ediyor. Çeşitli işte füzeler, bombalar vesaire. O sebeple de benim bunu yani ben zaten nükleer programla alakalı olarak listeye almadım. Bu faaliyetlerden dolayı listeye aldım. O yüzden de çıkarmam için bana İran'ın garanti vermesi gerekir diyor. Dolayısıyla burada bu konu tıkanmış durumda ve bunlar olurken...
Diğer başlıklarda anlaşıldı mı peki? Çok özür diliyorum, lafınızı kestim ama. Yani mesela İran'a yaptırımların kaldırılması vesaire, yani yine yan yaptırımlara galiba devam etmek istiyor Amerikalılar anladığım kadarıyla.
Yani nükleer anlaşmaya bağlı, yani nükleer programa bağlı olan yaptırımlarda bir esneklik getirilmesi konusunda bize yansıyan bilgiler bir orta form bulunduğunu işaret ediyor. Yani şu an işte zenginleştirilmiş uranyumun ne olacağı, ne biteceği mevzuları da bir şekilde belli ki anlaşıldı. Tabii bir noktada da aslında görmezden gelinen durumlar da var. Yani burada bir wishful thinking denilen bir durum da var esasen İran'a karşı. Çünkü bu sürecin önemli bir parçası olan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın başkanı Grossi'nin bazı önemli açıklamaları oldu aslında arka arkaya yaptığı İran seyahatlerinin sonunda. Bazı merkezler var, konum 2 diye tarif edilen, burası imha edilmişti, yani burada bir zenginleştirme faaliyeti yapılıyordu ama burada olan faaliyetler daha sonra nereye aktarıldı, bunları takip etmek istiyor ajans ama bunlar hala çok netlik kazanmış değil. Yani nükleer müzakere masasında olan her bir işte 4+1 üyeleri isterlerse bu raporun üzerine gidip İran'ın daha sorgulayıcı bir tavır da alabilirler ama bunu biraz görmezden gelmeyi yeğliyorlar.
Evet, ama Amerika'da yani, tek taraflı çekilince zaten kademeli olarak faaliyetlere başlamıştı İran, yani müsebbibi en azından evet, Amerika burada.
Yani burada bir açıkça dile getirilen faaliyetler var. Bir de gizli olduğu tahmin edilen faaliyetler. Ajans başkanı da bu gizli faaliyetleri aslında bir şekilde değiniyor. Yani bunlar aslında tavsiye edilmeli şeklinde ama bunlar şu an müzakere masasında çok hani üzerine gidilen konular değil. Dediğim gibi kilitlendiği nokta bu devrim muhafızları ordusu terör listesinde olacak mı olmayacak mı konusu ama bu tartışma dönerken de bölgede önemli böyle agresif hareketlerde olunca biraz tartışmanın kilitlenmesi daha da derinleşmiş oluyor. Şu an son noktamız bu.
burada. Bir de size son olarak şeyi sormak istiyorum. Tabii şimdi Ukrayna krizi epey bir denklemleri değiştiriyor. Henüz nereye evrilecek hiçbirimiz de tam olarak kestiremiyoruz ama Orta Doğu'ya yankıları açısından yaklaşırsak, işte Joe Biden'ın telefonlarına çıkmayan bir Suudi ve Birleşik Arap Emirlikleri liderleri görüyoruz. Bir yandan Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'la da aynı şekilde, işte Türkiye ile belki ikili ilişkiler başka daha başka bir programın detaylı konusu olabilir ama ilişkileri dengeleme, Suudi Arabistan'la bir yürütülen süreç, yani bölge ülkelerinin kendi tabii ki düşmanlıklar da eksik değil, aralarında böyle bir olgu da var ve belki de bu olgu en çok Amerika Birleşik Devletleri'ne yarıyor diyebiliriz. Tabii bir anlaşma olabilse aslında hani çok daha başka işbirliklerinin çıkabileceği bir ortamda şey yapabilir. Şimdi geçmişte bu nükleer müzakerelerde özellikle Körfez'deki bizim müttefiklerimiz böyle hissediyor dediği için Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi bu anlaşmaya geri dönülürse bir şekilde onların da şeylerini, kaygılarını kapatacak ama onlarla da İran arasında yeni bir işbirliğinin açılması vurgusu çıkacak. Aslında biraz Biden yönetimi çerçeve olarak soruyorum. El üstünlüğünü Orta Doğu'da yitiriyor mu? Nasıl bakıyorsunuz siz? Ne düşünüyorsunuz resme baktığınızda?
Ya ben bölgeyi yakından takip eden birisi olarak söyleyebilirim ki Biden yönetiminin Orta Doğu politikaları oldukça başarısız politikalar. Çünkü burada bir güç dengesi oluşmasının yerine aksine daha anarşik bir yapının oluşmasına zemin hazırlayan politikalar üretiyor. Daha doğrusu politikasızlık. Tabii şu an biz iki kutuplu sistemde değiliz artık. Çok fazla aktör var, gerek küresel gerek bölgesel. İşte Orta Doğu dediğimiz zaman eskiden daha çok ABD burada hakim güç olarak alınırken artık Rusya ve Çin'in de bu bölge ülkeleriyle kurduğu yakın ilişkilerden bahsetmemek mümkün değil. Son zaten Ukrayna krizinde göreceli olarak, yani Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında Orta Doğu'daki özellikle Körfez ülkelerinin daha sessiz kalışı da aslında ABD'ye duydukları, yani daha doğrusu Biden yönetimine duydukları tepki. Çünkü Rusya ile özellikle işte petrol üreticisi olmaları, doğalgaz üreticisi olmaları sebebiyle ortak çıkarlar söz konusu. Giderek artan askeri ilişkiler var, işbirlikleri var. Dolayısıyla bu krizde artık ABD onlar için yeterli oranda güvenilir bir partner olamadığı için, bu son dönemi kastediyorum, Biden yönetimini. Rusya ile de aralarını çok mesafelendirmek istemediler. Yani mevcut tavırlarını bu bağlamda değerlendirebiliriz. Özellikle son dönemde Birleşik Arap Emirlikleri'ne Husiler kaynaklı arka arkaya önemli saldırılar oldu. Emirlik ABD'nin bu konudaki tepkisizliğini çok kötü karşıladı. Husilerin daha önce bir terör listesine alınma durumu vardı. Bu çıkarıldı. O sebeple de farklı bir okuma yapıyor buradaki ülkeler. Burada özellikle İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'e kurmuş olduğu ilişki aslında şu an daha süreci şekillendiriyor. Yani burada ABD'nin dışında aslında İsrail faktörü daha belirleyici. Son Esad'ın emirlik ziyareti mesela çok önemliydi. Bunun da İsrail'in teşvikiyle oldu. Hatta ABD'nin aslında kısmen buna karşı çıktığı da dillendiriliyor. Dolayısıyla bölge içi dinamikler kendi ekseninde şekilleniyor. Yani ABD'nin burada çok etkili bir aktör olmaktan aşama aşama uzaklaştığını görüyoruz.
Peki. Çok çok teşekkür ediyorum değerlendirmeniz için Bilge Hanım.
İyi yayınlar diliyorum. İyi günler.
Sağ olun. İyi günler. Evet, Doktor Bilgehan Alagöz'le konuştuk. Epeydir ihmal ediyordum. Hakikaten aslında geçen seneden beri devam eden İran müzakereleri de önemli. Özellikle Biden yönetimi deyince aklıma hemen son dönemde hep Bush yönetimi geliyor. Neden bilmem, ben de onu çağrıştırıyor. Biden yönetimi tabii İran müzakereyle belki en önemli ilk dış politikada herkes bir heyecanlandırmıştı. Trump çöpe atmıştı nükleer anlaşmayı 2018'de. Biden geri dönme, iyi niyetli başlangıç. Rusya ve Çin'e çok sert bir retorikle başlamıştı başkanlığına Joe Biden, ama İran konusunda da böyle bir yumuşak mesajlara girişmişlerdi. Fakat müzakereler çok uzadı. Hele de aslında 2015'te yapılmış anlaşma varken ve oradan tek taraflı olarak Amerika çekilmişken bir türlü Viyana'da başlatılan müzakerelerden bir sonuç gelmedi. Son durumu Marmara Üniversitesi ve aynı zamanda İran'da görevli Doktor Bilgehan Alagöz'e sorduk ve kendimizi de güncellemiş olduk. Evet, şimdi birkaç başlık dünyadan aktarmak istiyorum size programı bitirmeden önce. Türkiye ile Yunanistan arasındaki krizi konuşuyoruz. Doğu Akdeniz'i konuşuyoruz. Pek çok konu iç içe geçmiş durumda. Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme için düğmeye basıldı yeniden. Neden Türkiye istekli Kabil Havaalanı saldırıya uğrayan havaalanında bulunmaya? Hakikaten bir yandan da bir takım taşlar yerinden oynuyor. Öyle gözüküyor. Nedir? Yani bir yandan ekonomik kriz dünya çapında bekleniyor. Yeni bir takım gelişmelere mi gebe bu koronavirüs krizi? Gelmekte olan fırtınayı görmeli nereden mi kaynaklanıyor acaba? Bu krizden çıkışta dünya hangi yöne doğru gider? Bunun daha sıcak bir çatışmaya dönüşebileceği günler mi beklemek gerekir? Yoksa yeni başka türde bir küreselleşmeyle çıkmak mı bu krizden mümkün olur?
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Evet, şimdi dünyadan da birkaç başlık aktarmak istiyorum. Amerikalı teknoloji devleri özellikle Ukrayna kriziyle birlikte sansür ve karartma yöntemini benimseyen bu devlerden bazıları, özellikle Meta diyelim, bu Facebook'un ana şirketi, oradan aynı zamanda Apple da var. Kendilerini kolluk kuvvetleri görevlisi diye tanıtan ve sahte yasal taleplerde bulunan bilgisayar korsanlarına müşteri verilerini sağladıkları öne sürülüyor. Bloomberg'un haberi bu. Gerçekten dehşet verici. 2001 yılı ortalarında müşterilerin adresleri, telefon numaraları, IP adresleri gibi temel bilgileri sağlamışlar. Herkes tehlike altında galiba. Endişe verici bir haber bu, Bloomberg'un haberi. Bu arada Google, Rusya merkezli bir hacker grubundan şikayet etmiş. Birkaç Doğu Avrupa ülkesinin askeri yetkilileri ve NATO'nun terörizmle mücadele mükemmeliyat merkezine saldırmaya çalıştığını iddia etmişler. Bunu aktarayım. Twitter Rusya medyasına sansür karartma uyguluyor, biliyorsunuz. Gazetecileri de fişliyorlar. Artık bu yöntem, yeni yöntem bu. Hindistan'da Rusya yanlısı olduğunu öne sürdükleri birçok hesabı kapatıvermişler. 75 bin hesaptan bahsediyoruz bu arada. Tek tek insan avına çıktılar. Artık böyle bir dünyada yaşıyoruz. Benim şahsen tanıdığım en az 5 kişinin hesapları çeşitli gerekçelerle askıya alındı. Süreli bir biçimde, şimdilik bu şekilde. Ama burada 75 bin hesabı kapatmışlar Hindistan'da. Maşallah. Rusya lideri de bu arada 31 Mart'tan itibaren bu kritik bilgilerle ilgili altyapı testleri için yabancı yazılım alınmasını yasaklıyor. Hakikaten biraz öyle yapmakta fayda var. Çünkü bu teknoloji devlerine açıkçası artık kim nasıl güvenebilir, ben bilemiyorum. Her türlü canları istediği gibi ya da kendi ülkelerinin, merkezlerinin bulunduğu ülkelerin jeopolitik çıkarları doğrultusunda her şeyi yapabilirler. Bundan sonra böyle bir güvensizlik maalesef oluşturuyorlar. Kendileri, kendi uygulamalarıyla oluşturuyorlar demek lazım herhalde. Evet, Asya'dan Kuzey Kore, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti 2022 başından beri sürekli füze denemeleri yapmıştı. Ve bir de kıtalar arası füze denemesi gerçekleştirmişler. Efendim yine Güney Kore de aynı şekilde, tabii orada da bir türlü Kore Savaşı çözümlenemiyor. En son bunu aktaralım. Canavar füze falan diye nitelemişlerdi, bu ICBM deniliyor buna. Orta Doğu'da İsrail son bir haftada sürekli saldırı gerçekleşmişti. İsrail'de en son IŞİD'in de üstlendiği bir saldırı gerçekleşmişti. Aktarmıştım dün size. İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İsrail'li Arapların silahlarına el koyma kararı ve aynı zamanda Yahudilere silahlanma çağrısı yapmış. Gözlerinizi açın. Kimin silah taşıma ruhsatı varsa şimdi onu taşımasının zamanıdır demiş. Yalnız tabii bu çok da hayırlı şeyler değil bunlar. Büyük problemler sonra çıkabiliyor. Efendim Kaşıkçı davası çok konuştuk. Kaşıkçı davasını 2018 senesinde sonbaharında Türkiye'de İstanbul'da Suudi Arabistan konsolosluğunda Cemal Kaşıkçı, daha çok ihvan yanlısı, daha sonra tavır alan gazetecinin öldürülmesi ve bedeninin de parçalara ayrılarak ortadan kalkması bütün dünyaya mal oldu. Amerikan yönetiminin Suudi Arabistan'a çok sert çıkışına sebebiyet verdi. Amerika'da yazarlık da yapıyordu. Suudi kraliyetiyle yakın ilişkileri de bozulmuştu artık. Hatta çeşitli iddialar ortaya atıldı. Aslında işte geri dönmesini istiyorlardı, öldürmek gibi bir şeyleri yoktu ama talihsiz olaylar gerçekleşti diyorlar. Tabii bu dünyada farklı tabii ki sunuldu. Şimdi Türkiye'de de dava açılmıştı, Kaşıkçı davası, fakat bu dava rafa kaldırılıyor anladığım kadarıyla. 26 sanıklı bir davaydı. Savcı yargılamanın durması ve dosyanın Suudi Arabistan'a devredilmesini talep etmiş. Adalet Bakanlığı'na da görüş soruyorlarmış. Oradan çıkacak bir karar bir şekilde. Tabii bütün bunlar Türkiye'nin Orta Doğu'ya yönelik reset diyelim, normalleşme diyor kimileri. Politikaları Birleşik Arap Emirlikleri'nden sonra, ki Mart ayında Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceği söyleniyordu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Ama olmadı Mart ayında. Biraz Ukrayna krizi de karmaşıklaştırmış olabilir. Nisan ayında gerçekleşeceği iddia ediliyor. Öncesine bu denk gelmesi, Kaşıkçı davasının durdurulmasının tabii ki çok dikkat çekici efendim. Evet, bugünlük bu kadar. Asaf Avidan'dan One Day'i çalalım bugün çıkışta. Yarın görüşmek üzere Eksen'den. Hoşça kalın.
Wonder why. And this baby will be home, so baby will.
Türkiye ile Yunanistan arasındaki krizi konuşuyoruz. Doğu Akdeniz'i konuşuyoruz. Pek çok konu iç içe geçmiş durumda. Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme için düğmeye basıldı yeniden. Neden Türkiye istekli Kabil Havaalanı saldırıya uğrayan havaalanında bulunmaya? Hakikaten bir yandan da bir takım taşlar yerinden oynuyor. Öyle gözüküyor. Nedir? Yani bir yandan ekonomik kriz dünya çapında bekleniyor. Yeni bir takım gelişmelere mi gebe bu koronavirüs krizi? Gelmekte olan fırtınayı görmelerinden mi kaynaklanıyor acaba? Bu krizden çıkışta dünya hangi yöne doğru gider? Bunun daha sıcak bir çatışmaya dönüşebileceği günler mi beklemek gerekir? Yoksa yeni başka türde bir küreselleşmeyle çıkmak mı bu krizden mümkün olur?
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.